Ben ihtiyardan, gerçek bağlılığında sevdiğim, hem yalnız benim değil, gerçeği bilen herkesin sevdiği seçilmiş bayanla çocuklarını. Size sevgimiz bizde kalan ve sonsuzluk boyunca bizde duracak olan gerçek nedeniyledir. Baba Tanrı'dan ve oğlu İsa Mesih'ten gerçek ve sevgi bağlılığında kayra, acıma ve esenlik bizimle olacak. Babadan aldığımız buyruk uyarınca çocuklarından bir kesiminin vakitlerini gerçekte geçirdiklerini görerek sevinç duydum. Şimdi de senden, bayandan dilekte bulunuyorum. Yeni bir buyruk yazıyormuş gibi değil, başlangıçtan bu yana sahip olduğumuz buyruk uyarınca birbirimizi sevelim. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Yuhanna mektubunun ilk 5 ayetinde. Bu ayetlerin yorumunu bir önceki programımızda yapmıştım. Şimdi 6. ayetten başlıyorum. 6. ayet şöyle diyor, sevgi vaktimizi Tanrı'nın buyrukları uyarınca geçirmektir. Başlangıçtan bu yana duymuş olduğunuz gibi vaktinizi bu buyruk uyarınca geçirin diye buyurulmuştur. Evet, sevgi Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Bu başlangıçtan beri işittiğiniz gibi onun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir. Sevgi nedir değerli dinleyicilerimiz? Burada açıkça görüyoruz ki sevginin Tanrı'nın buyruklarına göre yaşamak olduğunu. Rab, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz demiştir. Bu aynı şeyi söylemenin bir başka biçimidir. Rabbin buyrukları 10 emirden çok daha fazlasıdır. 10 emir hükümet için temeldir ve uygarlık için de temeldir ama Hristiyan hayatında ruh aracılığıyla sevgi, sevinç, esenlik, barış, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim üreteceği daha yüksek bir düzeye çağrılmıştır. Bu şeyler içimizde olur ve içimizde kalırsa sizler ve ben onun yani Rabbin buyruklarına göre yaşıyoruz oluruz. Eğer içimizde değillerse onun buyruklarına göre yürümüyoruz demektir. Ve bu sevgidir. Yeniden söyleyeyim, sevgi oturma odasında yapılmaz. Sevgi mutfakta yapılır. Sevgi eylemde kendisini gösterir. Sevgi yatak odasında yapılmaz. Çamaşırhanede yapılır. Kadın erkeğin çamaşırlarını yıkıyor mu? Erkek maaşını eve getiriyor mu? Erkek ailesine bakıyor mu? Ailede sevgiyi göstermenin yolu budur ve kilisede inanlılar topluluğunda sevgiyi göstermenin yolu budur. Başkalarına gösterdiğiniz ilgi ve yardımla. Birisiyle ilgilenmiyorsanız, özellikle de onun ruhsal sağlığıyla ilgilenmiyorsanız, onu sevdiğinizi söyleyemezsiniz. Sevgi, Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Bu, gerçek hayattaki çok pratik bir şeydir. Hayatımızda gerçekten önemli olan ve uygulamamız gereken bir şeydir. Yuhanna ve Pavlos gibi adamların Roma İmparatorluğu'nda yaşayan insanlara yazdıklarını hatırlamalısınız. Pavlos'un zamanında imparator zalim Nero'ydu. Yuhanna, Hristiyanlara zulüm eden birkaç imparator gördü. Titus'la başlayarak zulüm çok şiddetlenmişti. Roma İmparatorluğu zalim bir dünyaydı. Özüne kadar putperest bir dünyaydı. Buna karşın Roma yollarında yürüyen, putperest kentlerde yaşayan, Tanrı'nın buyruklarına göre yaşayan erkekler ve kadınlar vardı. Müjdeyi hayata tercüme ediyorlardı. Yani Rabbin sözlerini yaşamlarında gösteriyorlardı. Günümüzde de çok ihtiyaç duyulan şey budur. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi onun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir. Yani Yuhanna bunun buzun üzerine konulmaması gerekir. Rafa kaldırılmaması gerekir. Bunu başlangıçtan beri duydunuz. Bunu Rabbis'e öğretmiştir. Şimdi bizler bunda yürüyelim. Şimdi bu sevgiyi dışarıda olanlara gösterelim demektedir. Yaşam Mesih'in öğretisini dışa vurmadır. Yine önümüzde bu kutuplaşmanın diğer ucu gözükmektedir. Bir uçta sevgi, diğer uçta da gerçek vardır. Yuhanna şimdi şu uyarıda bulunmaktadır 7. ayette. Ne var ki? Mesih İsa'nın beden alıp geldiğini kabul etmeyen birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı Mesih karşıtı olan bunlardır. Yuhanna ilk mektubunda şimdiden dünyada birçok Mesih karşıtları ve Mesih karşıtının ruhu olduğunu belirtmektedir. Mesih karşıtının ruhunu nasıl belirleyebilirsiniz? Yuhanna bize bu sorunun yanıtını vermektedir. İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul etmeyen diyor. Mesih karşıtının ruhu, Mesih'in tanrılığını inkar etmektir. Onun hakkında söylenmiş olan her şeyi, onun söylemiş olduğu her şeyi ve bizi kurtarmak için çarmıhta ölüşü ve ölümden, bedenden, bedenen dirilişiyle yaptığı her şeyi inkar etmektir. Bu Mesih karşıtıdır ve bu Mesih karşıtının ruhudur. Mesih karşıtının ruhunun sonunda bir adam tarafından değil, iki adam tarafından yönetiliyor olacağına inanıyorum. Çünkü vahiy 13. bölümde iki adam tanımlanmıştır. Bunlardan bir tanesi büyük bir politik yöneticidir. Mesih'e düşman olan biridir. Mesih'e karşıdır. Diğeri Mesih'i taklit edecek ve dünyanın ilk canavara yani politik yöneticiye tapmasını sağlayacak olan dinsel bir yöneticidir. Bunlar gelecekte gerçekleşecek olaylardır ve dünyadaki her şey bu kişinin gelişi için hazırlık oluşturmakta. Öyle ki o politik yönetici ve dinsel yönetici sonunda ortaya çıktığında dünya onlar için hazır olacak. Ve dünyada olup bitenlere bakarsak dünya onlar için neredeyse hazır. İlk olarak politik yönetici dünyaya barış vaat edecek ve 3,5 yıl boyunca bunu güzel bir şekilde başaracak. Ama bu kalıcı olmayacak. Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelişine kadar yaklaşık 3,5 yıl sürecek olan büyük bir felaketi getirecek. Armagedon Savaşı ile başlayacaktır. Bu zamanda aynı zamanda bir tek din olacaktır ve şu anda bile o yöne doğru ilerlediğimiz kesindir. Bu bütün düşüncelerini bir araya koydukları bir dünya dini olacaktır. Aslında hiçbir şeye inanmayan bir din olacaktır. Onları bir arada tutacak hiçbir şey olmayacaktır. Günümüzde sık sık bizleri birbirimizden ayıran şeylerden arınmaya teşvik ediliyoruz. Değerli dostum, bizleri birbirimizden ayıran her şeyden arınırsak, bizleri bir arada tutacak hiçbir şey kalmayacaktır. Bu tür düşüncenin yarattığı sorun budur. Afrika'nın ormanlarında elinde bir şemsiyeyle yürüyen küçük bir zenci çocuğun hikayesini hatırlıyorum. Çocuk bir fille karşılaşmış. Fil ona "Nereye gidiyorsun küçük çocuk?" diye sormuş. Küçük çocuk "Hiç" demiş. Fil de "Ben de bir yere gitmiyorum. Hiç olmazsa seninle birlikte geleyim" diye yanıt vermiş. Günümüzde oluşmakta olan, kendilerine kilise diyen, özellikle Batı dünyasını kastediyorum, ama gerçek anlamda Tanrı sözüne inanmayan birçok kiliseler birliği işte böyledir. Hiçbir yere gitmiyorlar, hiçbir şeye inanmıyorlar. Bu yüzden hepsi bir araya gelebilirler. Bu sonunda gelip bir tanesi dünyanın dinine, bir tanesi de dünyanın politikasına önderlik edecek aldatıcıdır. Bu gelecek olan Mesih karşıtıdır. Birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Gnostizm, bu Hristiyanlığın başlangıcında ruhani sırları ve yaratılışın sırlarını bilmek iddiasında olan tarikattı. Yuhanna'nın zamanında çok yaygındı bu Gnostizm. Müjdenin gittiği her yere hemen arkasından tarikatlar gelmiştir. İzimler her zaman müjdenin bildirilişini izlemişlerdir. Hiçbir zaman müjdeden önce bir yere varmamışlardır. O sıralarda kendi içinde de birçok gruba ayrılmış olan Gnostik tarikatından birçok kişi gelmekteydi. Efes'te adı Serentius olan bir öğretmeni izleyen Serintli Gnostikler vardı. Efes Kilisesi'nin pastörü olan Yuhanna'nın hamama gidip orada ihtiyar Serintius'un da banyo yapmakta olduğunu gördüğü hakkında geleneklerde kayıtlı bir hikaye vardır. Bunun üzerine Yuhanna havuzdan çıkmış, giysilerini almış ve dışarı çıkana kadar giymemişti. Çünkü dine küfür eden o adamla hiçbir ilişkisi olmasını istememişti. Bu geleneklerde kayıtlı bir olaydır ve doğru olabilir ya da olmayabilir. Ama Yuhanna'nın bu mektubunda yazdığı bakış açısını dile getirdiği kesindir. Serintli Gnostikler, İsa ve Mesih'in birbirinden tamamen farklı iki varlık olduğunu ve tanrısallığın İsa'nın üzerine vaftiz olduğunda geldiğini ve İsa Mesih çarmıha gerildiğinde bu tanrısal özellik kendisinden ayrıldığını öğretmeleri günümüzdeki birkaç tarikatın öğretişiyle aynı çizgidedir. Ayrıca Mesih'in fiziksel bir bedeni olduğunun gerçekliğini inkar eden dosetik gnostikleri de vardı. Dosetik, Hristiyanlığın başlangıcında Mesih'in sadece insan vücuduna sahipmiş ve çarmıhta acı çekip ölmüş göründüğünü savunan tarikattı. Habercilerin İsa'yı gördüklerini, düşündüklerini ama onun gerçekte gerçek bir insan olmadığını, sadece öyle gözüktüğünü söylüyorlardı. Günümüzde de bu küfürü devam ettiren birkaç tarikat bulunmaktadır. Elçi Yuhanna'nın ilk mektubunda bizler onu gördük diyor. Yuhanna İsa'nın öğrencisiydi. 3 sene onunla beraber yaşadı ve bizler onu gördük. Onu işittik, ona baktık, onu seyrettik, ona dokunduk. Neden bahsettiğimizi biliyoruz ve o gerçek bir adamdı demesinin nedeni budur. Sonra o zamanlarda belirli Yahudi tarikatları vardı. Ve Hristiyanlık geldiğinde Hristiyan öğretilerinin büyük bir kısmını benimsemişlerdi. Belli ki Lut Gölü tomarlarını buldukları yer olan Kümran'da bir grup Eseni vardı. Ve Yeruşalim'in düşüşünden 3 yıl sonra, bu İsa'dan sonra 73 yılında düşen Masada'da Mesih'in öğretilerinden bazılarını benimseyen 967 kadar yurtsever vardı. Her iki grupta Mesih'in kişiliği hakkında çarpık ve sapkın görüşlere sahip. Yuhanna'nın burada söylediği ve günümüzde çok önemli olan şey, dünyaya birçok kandırıcının girmiş olduğudur. Özellikle günümüzde dünyanın her yerinde bu sahte öğretiler mantar gibi yerden çıkmaktadır. Birçok büyük kentler her türlü sahte öğreti için küçük bir kuluçka merkezidir. Önemli olan doğru olanı, yani Rab İsa Mesih'in kişiliğini, onun görüşlerini, öğretisini ve koyduğu inanç ilkelerini doğru bir şekilde, gerçekçi bir şekilde bilmek gerekir. Rab İsa Mesih hakkında doğru inançlara sahip olmadıkça başka hiçbir şeyin önemi yoktur değerli dostum. Ve o kişi buna rağmen İsa hakkında öğretide bulunuyorsa o sahte bir öğretmendir. Bu birisinin, örneğin seçilmişlik hakkında sizin ve benim düşüncelerimizden farklı bir görüşe sahip olamayacağı anlamına gelmez. Seçilmişlik her zaman üzerinde tartışılan bir konu olmuştur. John Wesley başka, John Calvin bu konuda başka görüşler öğretmişlerdir. Ama bu değerli Tanrı adamların her ikisi de Mesih'in Tanrılığına inanmışlardır. Ve Mesih'in Tanrılığına inanmak, onun bakireden doğduğuna, Tanrı sözünde sahip olduğumuz kayda inandığınız ve habercilerin mektuplarında öğrettikleri doktrine inandığınız anlamına gelir. Bu iki adam arasında seçilmişlik konusunda görüş ayrılığı vardı ama ikisi de sahte öğretmen değildiler. Çünkü her ikisi de imanın elzem noktaları konusunda, temel konularda, kutsal kitabın temel konularında görüş birliği içindeydiler. Bu noktada size bir örnek vereyim. Teoloji okuduğum yıllarda profesör olan çok değerli bir hocam vardı. Kendisine epey hayranlık duyuyordum. Bu adam Mesih'in kişiliğini çok iyi yüceltebiliyordu. Mesih'in bakireden doğuşunu, kurtuluşu kanıyla satın almış olduğunu ve bedensel dirilişini duymuş olduğum herkesten daha iyi savunuyordu. Rab İsa'yı yüceltişini dinlerken dersinde gözyaşları içerisinde oturduğumu hatırlıyorum. Ama Mesih'in 1000 yıllık egemenlik öncesi dönüşü düşüncesini hiç sevmezdi. Bana karşı sevgisiz değildi. Kendisiyle iyi bir arkadaştık. Mesih'i yücelttiği için hiçbir zaman ondan ayrılmam ya da onunla paydaşlık etmemem gerektiğini düşünmemişimdir. Hiçbir şekilde Mesih karşıtı değildi. Bir imanlıydı. Değerli bir imanlıydı, bir hocaydı, entelektüeldi ve onlar bile bazı noktalarda yanlış düşünmektedirler. Ve o alanda da hatalı düşündüğünü varsaymıştım. Bir gün her ikimiz de cennette olduğumuzda değerli dostum, görüş birliği içerisinde olacağımızdan eminim. Bu ikincil konularda her ikimizin de inançlarımızda biraz değişiklik yapmamız gerekebilir. Mesih'in kişiliğinin yanına koyduğunuzda onları ikincil sayıyorum. En önemli olan Mesih hakkında ne düşündüğünüzdür. İşte önemli temel konu budur. Yuhanna Mesih'in buyruklarına göre yürümeniz gerektiğini ve Tanrı çocuğu oluşunuzun kanıtının kardeşler için sevgi içerisinde yaşamanız olduğunu söylemişti. Şimdi Yuhanna dünyaya birçok aldatıcının geldiği uyarısında bulunmuştur. Günümüzde inanlı dünyada çok tehlikeli bir yolda yürür. Yolun solunda liberallik, yani Rabbin sözüne gereken önemi vermemek ve imandan dönme ormanı vardır. Güzel ama tehlikeli bir ormandır. Çünkü içinde bizi yiyip bitirmeye hazır güzel ama tehlikeli hayvanlar bulunmaktadır. Geçenlerde bir zamanlar Mesih için gerçek bir tanıklığı olan genç bir adam hakkında duydum. Ama belli ki imanını yok eden bir ilahiyat okuluna kandırılarak çekilmişti. Bu çocuk şimdi sosyal yardım hizmetleri işine atılmıştır ve tanıklığı yok olmuştur. Mesih için hiçbir şey yapmamaktadır. Bu tür gençler için çok üzülüyorum. Sonra yolun diğer tarafında çıngıraklı yılanlarla dolu bir çöl vardır. Bu sevgiden tamamen arınmış aşırı muhafazakarlığın çölüdür. Önemli olan tek şeyin doğru doktrine sahip olmak olduğunu düşünürler. Bir kardeş bir gün sırtınızı sıvazlayabilir ama ertesi gün İ harfinin noktalarını onunkiler gibi koymadığınız ve T harfinin üzerindeki çizgileri onunkiler gibi çizmediğiniz için etkinliğinizi yok etmek için sizin hakkınızda raporlar yazıp ona buna aktarmaya başlayacaklardır. Kibirli bir hırstan ötürü sizi ayakları altında ezecektir. Adınız onun ellerinde güvende değildir ve size karşı sevgi yerine nefret ve acılık gösterecektir. Ben 1900 değerli dinleyicilerimiz 74 yılından beri aktif bir Mesih imanlısıyım. Ve bu yüzyılın gerçeğini bildiren iman adamlarından, iman büyüklerinden bazı büyük adamlarla tanıştım. Bu adamların hiçbiri kardeşleri ayırmaya ya da küçük düşürecek dedikodular aracılığıyla başka birinin hizmetinin etkinliğini sönükleştirmeye çalışmamışlardır. Size bu kişilerin sadece doktrinlerinde değil, yaşamlarında da büyük adamlar olduğunu söylemek istiyorum. Yıllardır gerçeği savunan ve Tanrı sözünü bildiren adamların kendilerine güvenebileceğiniz ve her şekilde lütufkar olan kişiler olduğunu öğrendim. Çok takdir ettiğim çok değerli bir yorumcu hakkında bir hikaye hatırlıyorum. Büyük bir ülkenin önde gelen konferans salonlarından birinde bir konferans veriyormuş. Bazı insanlar bu yaz konferanslarına sadece bir tek amaç için gelirler. O da bu konuşmacıyı bir başka konuşmacıyla kıyaslamak ve ikisi arasında bir tür çatışma oluşturmaya çalışmaktır. Bu konferansta bu değerli yorumcunun yanına bir adam gelip kendisine, "Efendim, geçen hafta doktor bilmem kim buradaydı ve şöyle şöyle söyledi. Ama bugün siz bunun tam tersini söylediniz. Bunlardan hangisi doğru?" demiş. Adam doktrin konusunda önemsiz bir noktadan söz ediyordu. Çok önemli bir nokta değildi. Sadece bir görüş farklılığıydı. Hepimizin görüş farklılıklarımız vardır ama nahoş olmadan farklı düşüncemizi bildirebiliriz. Bunun üzerine bu değerli yorumcu adama, şu kardeşin bunu öğrettiğini bilmiyordum. Bu çok ilginç. Belki bu konuyu araştırırım. Belki de ben hatalıyımdır," demiş. Ve oradan ayrılmış. Adam ağzı açık bir şekilde orada öylece kala kalmış. Ama orada hiçbir tartışma başlatamamış olduğu kesindi. Size şunu söyleyeyim mi? Bu değerli hoca, bu yorumcu hatalı olduğunu düşünmediğine eminim. Ama hiç olmazsa bu kardeşi susturmuş ve onu kardeşler arasında ayrılık sokmaktan alıkoymuştu. Benim düşünceme göre kardeşler arasına ayrılık salmak, fitne sokmak kadar kötü bir şey yoktur. Evet değerli dostum, kardeşler arasına ayrılık salmak kadar fitne bir şey yoktur. Tanrı sözüne önem vermeyen bir vaizi ya da hocayı hemen anlayabilirim ve onlarla bir bağlantım ya da paydaşlığım olsun istemediğimi içtenlikle söyleyebilirim. Onlarla hiçbir ortak yanım yoktur. Bir keresinde aşırı tutucular tarafından bir müjdeci kampanya sırasında Tanrı sözüne önem vermeyen birisiyle paydaşlık etmekle suçlanmıştım. Aslında adamı hayatımda görmemiştim. Onu görmek için bir nedenim yoktu. O ve ben tamamen farklı etkinlik alanlarındaydık ve onunla hiçbir paydaşlığım yoktu ama benim için en tehlikeli olanlarının aşırı uçlarda olanların olduğunu görmüşümdür. Onlardan daha çok korktuğumu söyleyebilirim. Bizler Rabbin çocukları ve vaizler, Rabbin sözünü öğretenler olarak hiçbir zaman değerli dostum birbirimizin kopyası olmayacağız ve benim ikinci sırada dediğim konularda aynı görüşte olmayacağız. Önemli olan bizim Rab ile olan ilişkimizdir ve Rab'deki kişiliğimizdir. Aynı zamanda her zaman öğrenmeye muhtaç kişiler olduğumuzu da görmemiz gerekir. Elbette Tanrı sözünden anladıklarımızı aktarmalıyız. Ana temel konular vardır. Bunda Tanrı sözü kesindir ama yan konularda aşırılığa kaçmamak gerekir. Gerçekten de aşırı uçlara kaçmak tehlikelidir ve kimseye bir yararı olmaz. Böyleleri dindarca konuşurlar ve gerçeğe sahip olduklarını iddia ederler ama ufak noktalarda özellikle de sanki en önemli konu buymuş gibi ayrılmak konusunda onlarla aynı görüşte olmayan adamın vay halinedir. Öncelik verdikleri şeyler doktrin değil, en alçak düzeyde insanların karakterlerini katletmek ve isim takmaktır. Kendilerinden çıngıraklı bir yılandan korktuğumdan daha fazla korktuğum vaizler ve cemaatlerinin üyeleriyle karşılaşmışımdır. Mesih'e ve gerçeğe sevgi ve adanmışlık taklidi yaparken ağızlarından acılık, kıskançlık, dedikodu ve nefret zehiri akıyordu. Değerli dostum, 2. Yuhanna'nın büyük mesajı gerçeğin hayata uygulanması gerektiği, eğer uygulanmıyorsa tehlikeli olduğudur. Evet, günümüzde iman yaşamının her iki aşırı ucunda da çok dikkatli olmamız gerekir. Yuhanna, birisinin Tanrı çocuğu olmadığını bilmenin yolunun doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan olmadığını söyler. Sevgi ve doğruluk, Tanrı çocuğu olduğunuzu gösteren iki dış belirtidir. Evet, sevgi ve doğruluk. Bizler inanlı olmayan, Mesih'in tanrılığını inkar eden o kandırıcılardan sakınmalıyız. Yuhanna, Mesih'in tanrılığını inkar ederseniz Hristiyan olmadığınızı, bir Mesih imanlısı olmadığınızı söylemektedir. Dindar olabilirsiniz ama Hristiyan değilsinizdir. Lütfen bunu anlayın. Hristiyan dediğimde herhangi bir dinin üyesinden söz etmiyorum ama Mesih İsa'ya iman eden kimseden söz ediyorum. Hristiyan aslında Mesih'e iman eden ve İncil'in sözlerini, Tanrı'nın sözlerini hayatında uygulayandır. Kilise de aslında taştan bina değil, Mesih inanlılar topluluğudur. Evet değerli dostum, Yuhanna Mesih'in tanrılığını inkar ederseniz Hristiyan olmadığınızı söylemektedir. Dindar olabilirsiniz, iyi insan olabilirsiniz, iyilik yapmayı sevebilirsiniz ama Hristiyan değilsinizdir. İşte bunu kabul edin. Ne de olsa Hristiyan, Mesih'i izleyen, Mesih'e inanan demektir. Mesih'in bakireden doğuşuna, Tanrı olduğuna, mucizesel yaşamına, çarmıhta gerçekleştirdiği kurtuluşa inanmadan Mesih'in bir izleyicisi olamazsınız.